Üçüncü kaset, birinci yüz. Adam, Kartinkin'i ve Boşkova'yı perhafasız biçimde savunmaya başladı. Bu adam onların avukatıydı. Bu işi yapmak için 300 ruble almıştı. Müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek tüm suçu Maslova'nın üstüne attı. Parayı bavuldan aldığı sırada Samyon'la Evfemya'nın da bulunduklarını ileri süren Maslova'nın bu iddiasını çürüttü. Kurbanını zehirleyerek öldüren aşağılık bir yaratılık tarafından ileri sürülen bu iddianın gerçekle ilgisi bulunmayacağını belirtti. Duruşmada sözü geçen 2500 ruble müvekkilleri tarafından pekala da namus dairesinde kazanılmış olabilirdi. Bunlar çalışkan, dürüst insanlardı. Bazen günde 3-5 rubleye kadar bahşiş aldıkları oluyordu. Avukata göre tacirin parasını çalan Maslova'ydı. Bunu ya üçüncü bir kişiye vermiş ya da yitirmişti. Çünkü o gece kendisi de normal bir halde değildi. Zehirlenme eylemi ancak ve yalnız Maslova tarafından işlenmiş olabilirdi. Avukat, jüri üyelerinden Semyon'la Boçkova'nın hırsızlık eylemini işlemiş olduklarına karar vermelerini, hırsızlıktan suçlu olduklarına karar verildiği takdirde zehirleme eylemine katılmadıklarının, tasarlayarak davranmadıklarının kabul olunmasını istedi. Sözlerini bitirirken avukat, savcının damarına basmaktan da geri durmadı. Sayın savcının soya çekime ilişkin parlak düşünceleri kimi bilimsel görüşleri aydınlatmakla birlikte olayımızla bir ilgisi yoktur. Çünkü Boçkova anası babası belirsiz bir kimsedir, dedi. Savcı pek öfkelendi. Bir kağıdın üzerine bir şeyler karaladı, sonra küçümseyen bir şaşkınlık ifadesiyle omuz silkti. Derken Ekaterina Maslova'nın avukatı ayağa kalktı. Kekeleyerek utangaç bir tavırla savunmasını yapmaya başladı. Paranın çalınmasında Maslova'nın da parmağı olduğunu yadsımadı ama sanığın taciri tasarlayarak zehirlemediğini, tozu ona yalnızca uyusun diye içerdiğini belirtmekle yetindi. O da kendine göre bir söylev çekmek istedi. Maslova'nın cezasız kalmış bir kimse tarafından baştan çıkarılıp sonunda genel eve düştüğünü, asıl suçlu serbest gezerken şimdi tüm suçun Maslova üzerine yüklenmekte olduğunu söyledi. Yalnız bunları öylesine beceriksizce ileri sürdü ki orada bulunanlar adeta utanç duydu. Erkeklerin zalimliği, kadınların acizliği üzerine de saçma sapan konuşmaya başladığı zaman başkan ona yardım olsun diye "Konudan ayrılmayınız," dedi. Avukattan sonra savcı yine ayağa kalktı, soya çekimle ilgili görüşlerinde ayak diredi. Boçkova'nın ana babasının meçhul olması soya çekimle ilgili bilimsel değerini azaltamaz. Çünkü soya çekim yasası bilimsel olarak öyle sağlam biçimde kanıtlanmıştır ki soya çekime bakarak cinayeti değil, cinayete bakarak soya çekimi saptamak olasıdır, dedi. Sonra savunma avukatının Katyusha Maslova'nın kim olduğu belirsiz bir kimse tarafından baştan çıkarıldığı hakkındaki iddiasına geçti. Belirsiz sözcüğünü pek zehirli, kinayeli bir eda ile söyleyerek "Sanırım biz işi yanlış tarafından alıyoruz. Çünkü asıl Maslova elinden geçen bir sürü kurbanı baştan çıkartmıştır," dedi. Sözlerini bitirince de utkun bir tavırla yerine oturdu. Başkan, sanıklara başka bir diyecekleri olup olmadığını sordu. Evfemya Boçkova, "Yine söylüyorum, ben bu işe kesinlikle karışmış değilim, asıl suçlu Maslova'dır," dedi. Semyonsa birkaç kez ardı ardına, "Nasıl isterseniz öyle olsun ama bir masumun mahkum edilmesi de yazık olur doğrusu," diye yineledi. Katyusha Maslova hiçbir şey söylemedi. Başkan, "Savunmak için söyleyeceğin bir şey var mı?" diye sorduğu zaman onun yüzüne bakmakla yetindi. Sonra kapana kıstırılmış bir hayvan gibi çevresine göz gezdirdi, başını önüne eğip hüngür hüngür ağlamaya başladı. Dimitri Nehludov'un yanında oturmakta olan babacan tacir, komşusunun acayip bir ses çıkardığını işitince, "Neniz var?" diye sordu. Bu ses, Dimitri'nin içine attığı bir hıçkırıktı. Yine, durumunun anlamını hala kavrayamıyor, zorla tuttuğu hıçkırıklarla gözyaşlarını sinirlerinin zayıflığına yoruyordu. Gözyaşlarını gizlemek için gözlüklerini taktı, mendilini çıkarıp burnunu sildi. Bu insanların hepsi Maslova'ya yaptığını öğrenirlerse rezil olacağından korkuyor, bu korku yüzünden içinde olup bitenleri göremiyordu. O anda bu korku bütün öteki duygularından daha güçlüydü. Sanıklar Son sözlerini de söyledikten, jüriye yöneltilecek sorular yüzünden başlayan uzun bir tartışma da bittikten sonra başkan duruşmanın bir özetini yaptı. Kendini beklemekte olan İsviçreli kıza bir an önce kavuşmak istiyordu ama konuşma adeti kendisinde öylesine yer etmişti ki bir kez ağzını açtı mı durmak bilmiyordu artık. Sanıkların suçlu ya da masum olduklarını saptamanın jüri üyelerinin elinde olduğunu, onları bir noktadan suçlu, başka bir noktadan suçsuz sayıyorlarsa kararlarında bunu da belirtebileceklerini söylüyordu. Bu hakka sahip olduklarına göre bunu akıl ve mantık çerçevesinde kullanmalarını öğütledi. Size sorulan soruya evet dediğiniz zaman bu yanıt sorunun tüm ögelerini kapsayacaktır. Bir sorunun tümünü kabul etmiyorsanız, kabul etmediğiniz öğeler nelerse bunları belirtmelisiniz. O sırada saatini çıkardı. 3'e 5 vardı. O zaman hemen davayı anlatmaya başladı. Olay şu koşullar altında olup bitmiştir diye söze başlayarak daha önce avukatlarının, savcının, tanıkların birkaç kez söylemiş oldukları şeyleri o da yineledi. Başkan konuşurken yargıçlar da onu dikkatle dinliyorlar, arada bir saatlerine bakıyorlardı. Başkanın sözlerini çok yerinde ama biraz uzunca bulmaktaydılar. Savcı ile zabit katibi, jandarmalar, dinleyiciler de aynı görüşteydiler. Görünürde söylenmesi gereken her şey söylenmiş gibiydi. Yalnız başkan da kendi söz hakkından bir türlü vazgeçmiyordu. Sesinin inandırıcı çınlayışlarını dinlemekten öyle büyük bir zevk duyuyordu ki, onun için sözü uzattıkça jüri üyelerine hakları, ödevleri üzerine öğütler verdi. Yemin ettiğinizi unutmayın. Sizler toplumun vicdanısınız. Aranızda yapacağınız görüşmeler konusunda kimseye bir şey söylemeyin, diyordu. Başkan konuşmaya başladığı zaman Katyusha Maslova gözlerini ondan ayırmamıştı. Sözlerinden bir tekini bile kaçırmamak ister gibi bir hali vardı. Dmitri Nehridov da artık kadının kendine bakmasından korkmadığından onu rahat rahat süzüyordu. İnsan sevdiği bir yüzü uzun zaman görmedi mi bu zaman içinde olup bitmiş olan yüzeysel değişikliklerden dolayı önce şaşırır ama sonradan bu yüz bize geçmişteki durumuyla görünmeye başlar. Değişiklik izleri silinir, insan artık karşısındaki kimsenin şimdiki yüzünü değil de kişiliğinin ana çizgilerini görmeye başlar. İşte Dmitri'nin benliğinde de böyle bir hal olup bitiyordu. Evet, Katyusha'nın sırtında mahpusların giydikleri türden bir kaput vardı. Vücudu hantallaşmış, göğsü çok irileşmiş, çenesinin altları sarkmaya başlamıştı. Alnında, şakaklarında, göz kapaklarında kırışıklıklar başlamıştı ama bu kadın yine de o eski Katyusha'ydı. Paskalya gecesi kendisine, yani sevdiği erkeğe mutluluk ve yaşama zevkiyle ışıldayan, sevgi dolu gözlerle bakmış olan Katyusha. Genç adam kendi kendine, ne tuhaf rastlantı diye düşünüyordu. Bu dava tam da benim jüri üyesi olduğum bu oturumda görülüyor. Son 10 yıl içinde onu hiçbir yerde görmedim. Derken onu burada sanık sandalyesinde otururken buluyorum. Nasıl bitecek bu iş acaba? Ah ya Rabbi, çabuk, daha çabuk bitse ne olur? İçinde pişmanlık duygusu uyanmaya başlamıştı ama hala kendini bu duyguya kaptırmıyordu. Ona öyle geliyordu ki bütün bunlar rastlantının bir oyunundan ibarettir, her şey yaşamını bozmaksızın yine yoluna girecektir. Kendini bir köpek yavrusuna benzetiyordu. Hani köpek yavrusu odayı kirletir de sahibi onu ensesinden yakaladığı gibi götürüp burnunu yaptığı pisliği içine sokar. Yavru köpek havlar, elinden geldiğinde uzaklaşmaya çalışır, yaptığı suçu unutmaya çabalar ama boşuna. Sahibi amansızdır, bir türlü yakasını bırakmaz. İşte bunun gibi Dmitri Nehridov da geçmişte yapmış olduğu hareketin olanca bayağılığını anlıyordu. Sahibin güçlü elini de ensesinde hissetmekteydi. Yalnız işlediği suçun kapsamını kavrayamıyor, sahibin önünde boyun eğmek istemiyordu. Olup bitenlerden sorumlu olmadığına hala kendini inandırmaya çalışmaktaydı. Ne var ki amansız el onu kuvvetle sıkıyordu. Bu elden kolay kurtulamayacağını şimdiden sezmekteydi. Bir yandan tehlike karşısında korkmuş görünmek istemiyor, ilk sıradaki iskemlesi üzerinde ayak ayak üstüne atarak oturmuş, aldırmaz bir tavırla gözlükleriyle oynuyor, rahat bir eda takınmış bulunuyordu. Bununla birlikte ruhunun ta derinliklerinde yalnız işlemiş olduğu bu hatanın zalimliğini, rezilliğini, bayağılığını kavramakla kalmıyor, tam 12 yıl tembelce, aşağılatıcı, boş bir yaşam sürmüş olduğunu da anlıyordu. Bütün bu uzun zaman boyunca işlediği hatayı, sürdüğü yaşamı, adeta mucizevi biçimde gözlerinden gizlemiş olan o korkunç perde şimdi yavaş yavaş kalkmaya başlıyor, Dimitri de bu perdenin kendinden gizlediklerini görebilmek olanağına kavuşuyordu. Sonunda başkan sözlerini bitirdi, sevimli bir baş hareketi yaparak soru listesini yanına yaklaşmış olan jüri başkanına verdi. Jüri üyeleri, dışarıya çıkabilecekleri için memnun ayağa kalktılar. Sanki bir şeyden utanıyorlarmış gibi ellerini ne yapacaklarını, nereye koyacaklarını bilemeden birbiri ardında görüşme odasına girdiler. Kapı üzerlerine kapandı. Bir jandarma kapının önüne geçti. Kılıcını kınından çıkarıp omzuna koydu, bu durumda nöbet beklemeye başladı. Yargıçlar kalkıp dışarı çıktılar. Suçlular da götürüldü. Jüri üyeleri görüşme odasına girer girmez daha önce de yapmış oldukları gibi sigaralarını yaktılar. Hepsi ferahlamıştı. Aralarında hemen ateşli bir tartışma başladı. Babacan tacir, "Bana kalırsa kız suçlu değil," dedi. "Nasılsa sürüklenmiş bu işe. Bence merhametli davranmalı." Jüri başkanı onun sözünü keserek, "Biz de bunu inceleyeceğiz işte," dedi. "Kendimizi kişisel düşüncelerimize kaptırmayalım." "Albay, başkan çok güzel konuştu doğrusu," dedi. "Çok güzel mi konuştu? Yok canım, ben az daha uyuyacaktım." Yahudi memur, "İşin can alacak noktası şu. Maslova otel hizmetçileriyle suç ortağı olmasaydı, onlar ortada para olduğunu nereden anlayacaklardı?" dedi. Jüri üyelerinden biri sordu, "Peki size göre parayı Maslova mı çaldı?" Babacan tacir, "Olamaz, inanmam buna," diye bağırdı. "Bence bütün bu dalavereleri çeviren o çipil gözlü aşağılık heriftir." Albay, "Adam sende, al birini vur ötekine. Hepsi aynı yolun yolcusu," dedi. "Ama odaya girmedim diyor ya." "Diyorsa ne çıkar? Her söylediğine inanalım, olsun bitsin ha. Böyle bir sürtüğün laflarına dünyada inanmam ben." Yahudi, "İnanmak inanmamak söz konusu değil ki," dedi. "Anahtar ondaymış, baksanıza." Tacir bir yanıt verdi, "Bu bir şey ifade etmez ki. Ya yüzüğe ne demeli?" Tacir ilke sahibi bir adamdı. Üstelik içmiş de olduğu için, "Canım kız anlattı ya bunu bize," diye bağırdı. "Adam onu dövmüş, sonra da acımış sanırım. Al bakayım şunu da artık ağlama," demiş olacak. Adam iri yarı bir şeymiş. İyi işittimse 1.86 metre boyunda 130 kilo ağırlığındaymış. Pyotr Gerasimov onun sözünü keserek, "Sorun o değil," dedi. "Asıl sorun cinayeti tasarlayarak işleyen kız mı, otel hizmetçileri mi bunu saptayabilmekte." "Otel hizmetçileri tek başlarına harekete geçemezler ki, anahtar kızdaydı." Bu ipsiz sapsız tartışma epey sürdü. Sonunda jüri başkanı, "İzninizle baylar," dedi, "oturalım da oylamaya başlayalım, çok rica ederim." Sonra kendi de gidip başkanı koltuğuna oturdu. Yahudi memur, "Bu yosmalar da ne pis millettir," dedi. "Asıl suçlunun Maslova olduğu kanısındaydı ya, bunu pekiştirmek için bu yosmalardan birinin cadde ortasında bir arkadaşının saatini nasıl çalmış olduğunu anlattı." Bunun üzerine albay daha şaşırtıcı bir olay anlattı. Bir yosma da gümüş bir semaver çalmış. Jüri başkanı elindeki kurşun kalemle masanın üzerine vurarak, "Baylar rica ederim, sorulacak sorulara yanıt verin," diye bağırdı. Herkes sustu. Sorular şöyle yazılmıştı: Krapivino ilçesinin Borki bucağından 33 yaşındaki Semyon Pyotr Kartinkin 17 Ocak 1880 tarihinde ne kentinde Taciz Simelkov'u soymak için onu kasten öldürmekten suçlu mudur? Bu amacına varmak için üçüncü bir kişiyle suç ortaklığı ederek tacirin içtiği konyağa zehir koyup onun ölümüne neden olmuş mudur? Tacir öldükten sonra onun 2500 rublesiyle pırlanta yüzüğünü çalmış mıdır? 43 yaşındaki Evfemya Boçkova birinci soruda sayılan eylemlerden suçlu mudur? 27 yaşındaki Ekaterina Mihailovna Maslova birinci soruda sayılan eylemlerden suçlu mudur? Efemya Boçkova birinci soruda sayılan eylemlerden suçlu değilse oda hizmetçiliği yapmakta olduğu Moritanya Oteli'nde 17 Ocak 1880 tarihinde Tacir Simerkov'un kapalı olan bavulundan bu iş için ele geçirmiş olduğu anahtarla bavulu açarak 2500 ruble çalmış olmaktan suçlu mudur? Jüri başkanı birinci soruyu yeniden okuyarak ne dersiniz baylar diye sordu. Bu sorunun karşılığı çabucak bulundu. Jüri üyelerinin hepsi Kartinki'nin hırsızlığa, zehirlenme işine ortak olduğunda birleştiler. Evet, suçludur diye yanıt verdiler. Yalnız yaşlı bir zanaatkar olan bir tek jüri üyesi karşıt düşüncedeydi. Zaten sonradan da tüm öteki sorulara hayır diye yanıt verdi. Jüri başkanı önce adamın soruyu anlamadığını sanmıştı. Onun için Kartinkin'le Boçkova'nın suçluluklarının kuşku götürmez bir şey olduğunu ona anlattı. Yaşlı zanaatkar, soruyu çok iyi anladım ama bence bağışlamak daha iyi, biz de ömrümüzde kusur işlemedik mi sanki diye yanıt verdi. Sonradan da ne pahasına olursa olsun bildiğinden şaşmadı. Jüri üyeleri Boçkova'yla ilgili ikinci soruya uzun tartışmalardan sonra suçlu değildir diye yanıt verdiler. Çünkü ortada onun zehirleme işine katıldığını gösteren bir kanıt yoktu. Avukatı da bu nokta üzerinde enine boyuna durmuştu zaten. Maslova'yı temize çıkarmaya çalışan babacan tacirse bütün bu işlerin Boçkova'nın başının altından çıktığında ayak diriyordu. Birkaç jüri üyesi daha ondan yana oldu ama işlerin tümüyle yasal bir çerçeve içinde olup bitmesini isteyen jüri başkanı, Boçkova'nın zehirleme işine karıştığını gösteren kanıtların var olmadığını söyledi. Uzun bir tartışmadan sonra başkanın fikri üstün geldi. Jüri üyeleri Boçkova'yla ilgili dördüncü soruya evet suçludur yanıtını verdiler ama zanaatkarın isteği üzerine yanıta hafifletici nedenlerle de hak kazanmıştır sözü eklendi. Katyusha Maslova ile ilgili üçüncü soru büyük bir tartışmaya yol açtı. Jüri başkanı Katyusha'nın hem zehirlemeden hem hırsızlıktan suçlu olduğu görüşünü ileri sürüyordu. Tacir onunla aynı görüşte değildi. Albay, memur ve zanaatkar da onun yanını tutuyorlardı. Ötekiler bocalıyorlardı ama jüri başkanının görüşü baskın çıkmaya başladı. Bunun başlıca nedeni hepsinin yorulmuş olmasıydı. Herkes anlayabilsin de bir an önce rahata kavuşabilelim diye düşünerek onlar da başkanın görüşüne katılıyorlardı. Sorgunun sonucuna Katyusha Maslova hakkındaki bütün bildiklerine bakarak Dmitri Nehridov genç kadının zehirlenmeden ne de hırsızlıktan suçlu olmadığına, ötekilerin de kendisi gibi düşündüklerine emindi. Babacan tacir herhalde Maslova'nın güzelliğinin etkisi altında kalmış olacaktı. Genç kadını beceriksizce savunmaya kalkıştı. Hem bu yüzden hem de aynı duyguya kapılmış olan jüri başkanının karşı olması, özellikle herkesin de artık yorulmuş bulunması yüzünden Nehridov, çoğunluğunun yavaş yavaş Maslova'nın suçlu olduğunu kabule yanaştığını gördü. Bunun üzerine söz alarak Maslova'yı savunmak istedi. Yalnız içinde korkuya benzer bir şey vardı. Ona öyle geliyordu ki bunu yapar yapmaz herkes de kendisiyle Maslova arasındaki ilişkileri anlayıverecektir. Bununla birlikte işlerin böyle olup bitmesine göz yumamayacağını, ödevinin işe karışmak olduğunu da hissediyordu. Oturduğu yerde kızarıp bozarmaktaydı. Konuşmak için ağzını açmak üzereydi ki o zamana dek hiç sesini çıkarmamış olan jüri başkanının otoriter tavırlarına içerlediği anlaşılan Pyotr Gerasimovic söz alarak tam da Nehludov'un söylemek istediği şeyleri söyledi. "Müsaade edin," dedi. "Anahtar Maslova'da olduğu için hırsızlık eylemini de onun işlediğini ileri sürüyorsunuz. Maslova gittikten sonra otelin hizmetçileri de bu bavulu başka bir anahtarla açamazlar mıydı?" Babacan tacir "Evet, tamam." diye destekledi. Sonra Maslova'nın bu parayı almış olması da olanaksızdır. Onun durumunda bulunan bir kimsenin bu parayı saklayacak bir yeri yoktur çünkü. Tacir, ben de bu görüşteyim diye ekledi. Gerasimovic ekledi. Bana kalırsa Ekaterina Maslova'nın otele gelişi otel hizmetçilerinde cinayet işleme düşüncesini uyandırmış olacak. Bunlar sanırım fırsattan yararlandılar, sonra da tüm suçu Maslova'nın üstüne attılar. Pyotr Gerasimovic öfkeli bir sesle konuşuyordu. Onun öfkesi jüri başkanına da geçti. Gerasimovic'in böylece araya girmesi karşısında başkan kendi görüşünü daha kuvvetli savundu ama Piotr Gerasimovic öyle inandırıcı konuştu ki çoğunluk ondan yana oldu. Hemen hemen herkes Maslova'nın hırsızlığa karışmamış olduğunu, yüzüğü kendine tacirin vermiş olduğunu kabul etti. İş tacirin zehirlenmesine, Maslova'nın karışmadığı noktasının saptanmasına gelince onu en çok savunan üye, "Maslova'yı suçlu bulmadığımızı söyleyelim," dedi. "Çünkü onun Smelkov'u zehirlemesine hiçbir neden yoktu." Jüri başkanı, "Suçlu değildir diyemeyiz. Çünkü Maslova'nın kendisi tacirin konyağına beyaz bir toz koyup bunu ona içirdiğini ifadesinde söylemişti," dedi. Babacan tacir, "Evet, tozu Maslova vermişti ama bunun uyku ilacı olduğunu sanmıştı," dedi. Aykırı düşünceler ileri sürmekten hoşlanan albay, "İyi ama Maslova onu uyku ilacıyla da zehirleyebilirdi pekala," dedi. Sonra da bir olay anlattı. "Kaynımın karısı da uyku ilacı içmişti. Komşulardan bir hekim yetişip gerekli önlemleri almamış olsaydı kadıncağız ölecekti." Albay öyle inandırıcı bir sesle, kendinden öyle emin bir havayla konuşuyordu ki hiç kimse onun sözünü kesme yürekliğini gösteremiyordu. Yalnız Yahudi memur onun bu davranışından cesaret alarak kendi başından geçen bir işi anlatmak için albayın sözünü kesmek istedi. "Bu uyku ilacına da alışanlar var. 40 damlaya kadar ilaç alıyorlar da yine bir şey olmuyorlar. Örneği benim hısımlarımdan biri," diye söze başladı. Albay da sözünün kesilmesine öyle kolay kolay razı olacak göz yoktu. Hikayesini sürdürerek kaynının karısının uyku ilacı yutması yüzünden ortaya çıkabilecek bütün işleri enine boyuna anlattı. Jüri üyelerinden biri, "İyi ama baylar saat 4'ü geçti," dedi. "Öyleyse baylar karar verelim. Maslova'yı hırsızlık kastı olmaksızın, hırsızlığa katılmaksızın suçlu mu kabul edeceğiz? Böyle yapsak olur mu?" Piotr Gerasimovic kazandığı başarıdan hoşnut, hemen bu yolu onayladı. Babacan tacir, "Hafifletici nedenlere de hak kazanmıştır diye ekleyelim," dedi. Hepsi bu yol üstünde anlaştılar. Yalnız yaşlı zanaatkar Maslova için "suçlu değildir" denmesinde ayak diretiyordu. O zaman jüri başkanı işi ona anlattı. "Bu da aynı kapıya çıkar. Hırsızlık kastı olmaksızın ve hırsızlığa katılmaksızın dedik mi aşağı yukarı suçlu değildir demiş oluruz." O zaman babacan tacir hoşnut bir eda ile, "Biz yine hafifletici nedenlere hak kazanmıştır diyelim. Bu kayıt ötekileri de siler götürür," dedi. Herkes pek yorgundu. Üstelik sorulan sorularla üyelerin hepsinin akılları pek karışmıştı. Onun için hiç kimse verilecek yanıta, "Evet, fakat adam öldürme kastı olmaksızın" kaydını eklemeyi düşünmedi. Dmitri Nehludov da öylesine heyecanlıydı ki bunun farkına varamadı. Yanıtlar bu şekilde yazıldı. Liste mahkemeye sunuldu. Ünlü Fransız yazarı Rabelais şöyle bir olay anlatır. Bir dava hakkında hüküm vermek durumunda olan bir yargıç, uygulanması mümkün olan bütün yasa metinlerini sayıp döktükten, Latince yazılmış tam 24 sayfalık hukuksal bir takım yaveler okuduktan sonra davacı ile davalıya şöyle bir öneride bulunmuş. "İsterseniz yazımı turama atın. Yazı gelirse davacı, tura gelirse davalı kazanmış olsun." Bu işte de aynı durum oldu. Bir karar öbüründen baskın çıktı ama bu jüri üyelerinin hepsi bir nokta üzerinde uyuşmuş olduklarından değil de mahkeme başkanının yaptığı uzun açıklamalar sırasında bir noktayı belirtmeyi unutmuş olmasından ileri geldi. Bir defa başkan jüri üyelerine yanıtlarını "evet yani suçludur ama öldürme kastıyla hareket etmemiştir" şeklinde yazabileceklerini söylemeyi unutmuştu. İkincisi, albay kaynının karısının başına gelenleri uzun uzun anlatarak herkesin kafasını şişirmişti. Üçüncüsü, çok heyecanlı olan Dmitri Nehludov, öldürme kastıyla hareket etmemiştir, kaydının üzerinde durmamıştı. Hırsızlık kastı olmaksızın kaydının suçluluğu kaldırdığını düşünüyordu çünkü. Dördüncüsü de Piotr Gerasimovic tam jüri başkanı sorulara verilen karşılıkları okuduğu sırada görüşme salonundan dışarı çıkmıştı. Nihayet jüri üyelerin hepsi de çok yorgundu. İşi olabildiğince çabuk bitirmek istedikleri için kendilerini dertten kurtaracak olan kararda anlaşmış olduklarını söyleyivermişlerdi. Jüri başkanı zili çaldı. Kapının önünde nöbet bekleyen jandarma kılıcını kırına sokarak jüri üyeleri geçsinler diye kenara çekildi. Üyeler birbiri ardından duruşma salonuna girdiler. Mahkeme heyeti de yerine geçip oturdu. Jüri başkanı resmi bir edayla yanıtların yazılı olduğu kağıdı alıp götürdü. Başkana yaklaşarak kağıdı ona uzattı. Başkan kağıda göz gezdirdi. Şaşırdığı belliydi. Hayretini göstermek için kollarını açtı, sonra da akıl danışmak için yanındaki yargıçlara doğru eğildi. Başkan, jüri üyelerinin hırsızlık kastı olmaksızın yolundaki ilk çekinceyi koyduktan sonra öldürmek kastı olmaksızın biçimindeki ikinci çekinceyi koymamış olduklarını gördüğü için şaşırmıştı. Bu durum karşısında karardan Mavlova'nın ne kadar para çaldığı, ne adam soyduğu, bununla birlikte görünürde bir neden olmaksızın yine de bir insanı zehirlediği anlamı çıkıyordu. Başkan, gördünüz mü yedikleri herziyi? Dedi. İyi ama kadın kürek cezasına mahkum olacak. Aslında suçsuz zavallı. O zaman asık suratlı yargıç da söze karışarak, nasıl suçsuz diye sordu. Basbayağı suçsuz işte. Bana kalırsa bu durumda 818. maddeyi uygulamak gerekiyor. 818. maddeye göre mahkeme jürinin kararına dayanaktan yoksun bulursa bunu değiştirmeye yetkiliydi. Ne dersiniz? Başkan bunu iyi yürekli yargıca soruyordu. Bu yargıç hemen yanıt vermedi. Önünde duran bir kağıdın üstündeki sayıya göz attı. Bu sayıyı oluşturan rakamları topladı. Toplamın 3'e bölünmesi mümkün değildi. Oysa yargıç kendi kendine, toplam 3'e bölünebilir biçimde çıkarsa 818. maddenin uygulanması lehinde oy vereceğim diye düşünmüştü. Yalnız iyi adam olduğu için yine de 818. maddenin uygulanmasını kabul ederek, evet ben de 818. maddenin uygulanması gerekeceği görüşündeyim dedi. Başkan asık suratlı yargıca dönerek, siz ne dersiniz diye sordu. Asık suratlı yargıç, ben hiçbir zaman bunu kabul edemem dedi. Gazeteler boyuna, jüri üyeleri suçları beraat ettiriyor diye yazıyorlar. Mahkemede suçları beraat ettirmeye kalkışırsa kim bilir neler yazmazlar. Ben hiçbir zaman 818. maddenin uygulanmasından yana olamam. Başkan saatine bakarak, vah vah çok yazık ama yapacak bir şey yok dedi. Soru listesini jüri başkanına geri verdi. Herkes ayağa kalktı. Jüri başkanı ağırlığını bazen bir, bazen öbür ayağının üzerine vererek öksürüp sesini ayarladıktan sonra sorularla karşılıklarını okudu. Yargıçların hepsi, zabıt katibi, avukatlar, hatta savcı şaşırdıklarını gizleyemediler. Suçlularsa sakin sakin duruyorlardı. Görünüşe göre yanıtların ne anlama geldiğini anlamıyorlardı. Herkes yine oturdu, mahkeme başkanı savcıya suçlar için ne gibi bir ceza istediğini sordu. Savcı, Maslova hakkında hiç beklemediği halde kazandığı başarıdan dolayı yaşamından hoşnuttu. Bu başarıyı güzel konuşmuş olması sayesinde elde ettiğini sanıyordu. Önündeki kara kaplı kitabı karıştırdı. Sonra ayağa kalktı. Semyon Kertinkin için ceza yasasının 1451. maddesi ile 1453. maddesinin 4. fıkrasının, Evfemya Boçkova için 1659. maddenin, Ekaterina Maslova için de 1454. maddenin uygulanmasını arz ve talep ederim, dedi. Bu maddelerde yazılı olan cezalar, istenebilecek cezaların en ağırlarıydı. Başkan ayağa kalkarak, mahkeme heyeti verilecek cezaları saptamak için müzakereye çekilecektir, dedi. Herkes ayağa kalktı, iyi bir işi sona erdirmiş olmanın verdiği o hoş duyguyla dışarı çıktı ve salonda dolaşmaya başladı. Jüri başkanı Dmitri Nehludov'a bir şeyler anlatıyordu. Pyotr Gerasimovich Dmitri'ye yaklaşarak, "Amma da gafa azizim," dedi. "Kızcağızı göz göre göre kürek cezasına mahkum ettik." Dmitri Nehludov bu kez öğretmenin o çirkin teklifsizliğini fark bile etmedi. "Ne diyorsunuz?" diye bağırdı. Mesele apaçık. Yanıta suçludur. Fakat öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Yolunda çekimsel bir kayıt koymadık. Demin bana zabıt katibi söyledi. Savcı onun için 15 yıl istemiş. Jüri başkanı. Evet ama bu yolda karar verdik bir kez, dedi. Pyotr Gerasimovich onunla tartışmaya başladı. Zaten mesele orada, dedi. Mavlova parayı almış olmadığına göre öldürmek kastıyla da hareket etmiş olamazdı. Jüri başkanı ise savunmak için. İyi ama salondan çıkmadan yanıtları okudum. Hiç karşı çıkan olmadı, dedi. Piotr Gerasimovich Dimitri'ye sordu. O sırada ben dışarı çıkmıştım. Siz nasıl oldu da böyle bir şeyin farkına varmadınız? Dimitri, ben de dikkat etmemiştim, dedi. Dikkat etmeyince sonu böyle olur işte. Evet ama yanlışlık düzeltilebilir ne de olsa. Ne münasebet, iş işten geçti artık. Dimitri Nehlidov sanıklara baktı. Bunların yazgıları belli olmuştu. Hepsi de parmaklığın arkasında yine öyle kımıldamadan duruyorlardı. Katyusha Maslova gülümsemekteydi. Dimitri'nin içinde kötü şeyler oynadı. Biraz önce Katyusha'nın beraat edeceğini, kente kalacağını tasarlayarak ona karşı nasıl davranması gerekeceğini düşünüyordu. Takılması gereken bu tavrı düşünerek de kafa yormaktaydı. Şimdi ise kürek mahkumiyeti ve Katyusha'nın Sibirya'ya gönderilecek olması sorunu bir çırpıda çözüveriyordu. Şimdi onunla karşılaşmasına en ufak bir olanak bile yoktu. Yaralı kuş artık avcının çantasında çırpınamayacak, kendini ona anımsatamayacaktı. Piotr Gerasimovich'in dediği çıktı. Görüşme odasından geri gelen başkan kararı okuttu. Buna göre Kartinkin'in 8 yıl, Maslova'nın 4 yıl kürek cezasına mahkumiyetlerine, medeni ve kişisel haklarından yoksul bırakılmalarına, Başkova'nın ise 3 yıl hapis cezasına mahkumiyetine, medeni haklarından yoksun bırakılmasına, bütün emval ve emlakine el konulmasına, duruşma giderlerinin her 3 sanık tarafından müteselsilen ödenmesine, ödeyemedikleri takdirde giderlerin hazine aidiyetine, suç kanıtlarının artırmayla satılmasına, yüzüğün varsa maktulün mirasçılarına iadesine, kavanozların da imhasına karar verilmişti. Kartinkin yine ileriye doğru eğilmiş, parmaklarını açarak pantolonunun dikişlerini yapıştırmış olduğu halde hiç kımıldamadan duruyordu. Çene kemikleri yine hiç durmadan bir ileri bir geri gidip gelmekteydi. Boçkova çok sakin görünüyordu. Katyusha Maslova ise okunan kararı dinledikten sonra kıpkırmızı olmuştu. Birdenbire salonun içinde, ''Ben suçlu değilim, suçlu değilim, yaptığınız günahtır, suçum yok benim, böyle şeyi ne yaptım ne de aklımdan geçirdim, söylediklerim doğrudur, kılı kılına doğrudur.'' diye bağırdığı işitildi. Kartinkin'le Boçkova dışarıya çıktıkları halde o olduğu yerde kalarak katıla katıla ağlamaya devam etti hatta. Bir jandarma gelip onu kaputunun kolundan çekti. Dimitri Nehlidov biraz önce aklına gelen kötü düşünceyi unutarak kendi kendine, ''Yok canım, olmaz böyle şey.'' diye söylendi. Sonra nedenini kendi de bilmeksizin koridora doğru koştu. Katyusha'ya son bir kez baktı. Jüri üyelerinden, avukatlardan oluşan kalabalık kapının önünde itişip kakışıyordu. Bu iş bittiği için hepsi pek hoşnut görünüyordu. Dimitri kalabalığın arasından geçebilmek için biraz beklemek zorunda kaldı. Sonunda dışarıya çıkabildiği zaman Katyusha uzaklaşmıştı bile. Dimitri, herkesin kendisine bakmakta olduğuna aldırış etmeksizin geniş adımlarla ilerleyerek Katyusha'ya yetişti, onu geçti, sonra durdu. Katyusha artık ağlamıyordu ama zaman zaman hala sinirli hıçkırıklarla sarsılıyordu. Bir yandan da başörtüsünün ucuyla kızarmış yüzünü silmekteydi. Dimitri'nin yanından başını çevirmeksizin geçti. O geçip gittikten sonra Dimitri başkanla görüşmek için geri döndü ama başkan gitmişti. Ona holde yetişebilirdi ancak. Açık renk bir pardüsü giymiş, kapıcının elinden gümüş saplı bastonunu alıyordu. Dimitri, sayın başkan, şimdi görülmüş olan dava hakkında sizinle bir şey konuşabilir miyim? Ben de jüride üyeydim de, dedi. Elbette efendim, ne demek? Prens Nehlidov değil mi? Çok memnun oldum. Sizinle daha önce de görüşmüştük galiba. Bir emriniz mi var? Başkan böyle söyleyerek Dimitri'nin elini sıkmıştı. Dimitri Nehlidov üzgün bir tavırla, Maslova hakkında verdiğimiz yanıtta bir yanlışlık oldu, dedi. Zehirleme işinde suçlu değil ama yine de kürek cezasına hüküm giydi. Başkan kapıya doğru ilerleyerek yanıt verdi. Mahkeme kararını sizin yanıtlarınıza dayanarak verdi. Bu yanıtlar bize de biraz acayip geldi ama neyse. O sırada jüri üyelerine, ''Evet, suçludur.'' biçimindeki yanıtlarının ardı sıra, Fakat öldürmek kastıyla hareket etmemiştir. Çekincesinin bulunmayışı dolayısıyla bunun eylemde tasarlamanın varlığını doğruladığını söylemek istediği halde kendisi işi bir an önce bitirmek niyetinde olduğu için bu açıklamayı yapmaktan vazgeçmiş olduğunu anımsadı. Dimitri sordu. Bu yanlışlık düzeltilmez mi acaba? Başkan şapkasını hafifçe yan giyip kapıya doğru ilerlemeye devam ederek temiz için daima bir neden bulunur diye yanıt verdi. Bir avukatla konuşsanız iyi edersiniz. İyi ama korkunç bir şey bu. Başkanın Dimitri'ye olabildiğince kibar ve nazik davranmak istediği açıkça belliydi. Favorilerini pardüsünün yakası üzerine yaydı. Dimitri'yi hafifçe dirseğinden tutarak kapıya doğru götürdü. Siz de çıkıyorsunuz galiba değil mi? Diye sorduktan sonra ekledi. Moskova için sadece iki olasılık vardı. Dışarıda parlak, güzel bir güneşle karşılaştılar. Arabaların çıkardıkları gürültü yüzünden ikisi de seslerini yükseltmek zorunda kaldılar. Başkan ekledi. Görüyorsunuz ya, durum pek acayip. Dediğim gibi bu Moskova için yalnızca iki olasılık vardı. Ya hafif bir hapis cezasına mahkum edilip hemen hemen aklanmış gibi olacaktı. Zaten mahkum olacağı bu cezadan tutuklu kaldığı sürede indirilecekti. Ya da kürek cezasına mahkum olacaktı. İkisinin ortası yoktu bunun. Ama siz yanıtınıza, fakat öldürmek kastıyla hareket etmemiştir çekincesini eklemiş olsaydınız aklanırdı. Nasıl oldu da unuttum bunu? Kendimi hiç bağışlayamıyorum doğrusu. Başkan gülümseyerek saatine baktı. İşte bütün soru da bunda ya. İsviçreli güzel mürebbiye Clara'nın buluşmak üzere kendisine verdiği saatin geçmesine 3 çeyrek saat kalmıştı. Peki şimdi ne yapmalı? Şimdi isterseniz bir avukata danışın. Temyiz için bir neden bulmak gerek. Böyle bir neden de her zaman bulunabilir. Sonra bir arabacıya seslenerek. Dvoryanskaya sokağına götür beni ama 4 kapikten fazla vermem, haberin olsun bak, dedi. Arabacı, buyurun binin beyefendimiz, dedi. Başkan Dimitri'ye, bana müsaade, dedi. Bir emriniz olursa adresimi vereyim size. Dvoryanskaya sokağında Dvornikov'un evi dersiniz. Kolay akılda kalan bir adrestir bu. Sonra nazik bir tavırla Dimitri'yi selamladı, arabada uzaklaşıp gitti. Başkanla yaptığı bu konuşma ve serin hava Dimitri'yi biraz yatıştırdı. Gösterdiği heyecanı biraz aşırı buluyordu. Bu heyecanın nedenini o sabahki gerçekten olağanüstü olaylara yordu. Kendi kendine şöyle düşünüyordu. Ne acayip, ne inanılmaz rastlantı. Kızcağızın durumunu düzeltmek için elimden gelen her şeyi yapmalıyım. Hem de çabucak. Vakit geçirmeden yapmalıyım bunu. Evet, Fanari'nin ya da Mikiş'in adreslerini öğrenmek için gidip yerinde, yani mahkemede harekete geçmek gerek. Tam o sırada bu iki ünlü avukatın adlarını anımsamıştı. Geri döndü, pardesüsünü çıkardı, mahkeme salonuna doğru ilerledi. Daha ilk koridordan geçerken Fanarin'le karşılaştı, ona yaklaşarak. Sizinle biraz görüşmek istiyorum, dedi. Fanari'nin onunla göz aşinalığı vardı, adını da duymuştu. Buyurun, bir emriniz mi var, dedi. Uzun bir şey değilse anlatın sorunu bana, şu yana gidelim. Sonra Dimitri'yi alıp bir odaya soktu. Burası bir yargıcın odası olmalıydı. Gidip bir masanın yanına oturdular. Fanarin sordu. Neymiş sorun bakalım? Her şeyden önce sizden bir ricada bulunacağım. Benim bu işe karıştığımı hiç kimseye söylemeyeceksiniz. Ona ne şüphe. Şimdi de sorunu anlatayım size. Ben jüri üyesiyim. Bu sabah hiçbir suçu olmayan bir kadını kürek cezasına mahkum ettik. Ben de bu işi düşündükçe azap duyuyorum. Dimitri Nehlidov bu sözleri söylerken kızardı, heyecanlandı. Fanarin onun yüzüne çabucak bir göz attı, sonra yine başını önleyip dikkat kesilerek. Evet, sonra, diye sordu. Yani suçsuz bir kimseyi mahkum etmiş olduk. Şimdi de kararı temiz ettirmek istiyorum. Senatoya götürmek istiyorsunuz yani. Evet, sizden bu işi üzerinize almanızı ricaya geldim. Nehlidov, işin kendine en güç gelen yanını da bitirmek arzusuyla kızararak ekledi. Bu işle ilgili vekalet ücretiyle giderlerin hepsini de ne kadar olursa olsun kendi üzerime alıyorum. Avukat, onun bu konuda gösterdiği saflığa gülümseyerek, ''O iş kolay efendim.'' dedi. ''Sorun nedir, onu söyleyin siz asıl.'' Bunun üzerine Nehlidov olup bitenleri anlattı. Avukat, ''Çok iyi.'' dedi. ''Yarın dosyayı incelerim. Öbür gün ya da perşembe günü saat 6'ya doğru bana gelin. Yanıtımı bildiririm size, olur mu?'' Şimdi de gidelim artık. Burada daha bir sürü işim var çünkü. Nehlidov avukatı selamlayarak odadan çıktı. Avukatla yaptığı görüşme, Maslova'nın savunması için önlem almaya başlamış olduğu düşüncesi onu yatıştırdı. Adliye sarayından çıktı. Dışarıda hava çok güzeldi, baharın kokulu rüzgarını zevkle ciğerlerine çekti. Arabacılar, "Araba lazım mı bayım?" diye sordular. Ama o yürümeyi eğledi. Katyuşa ile ilgili bir sürü düşünce, bir sürü anı, ona karşı takındığı tavır kafasının içinde kaynayıp duruyordu. Kendini çok üzgün, cesareti çok kırılmış hissetti. "Yok yok, sonra düşünürüm bunları," diye söylendi. "Şimdiki halde kendimi her türlü acı düşünceden uzak tutmam gerek." O sırada Korçagiller'in evindeki akşam yemeğini anımsayarak saatine baktı. Yemeğe yetişecek kadar zamanı vardı. Bir atlı tramvay çanını çala çala geçiyordu. Koşup tramvaya atladı. Meydana varınca tramvaydan indi, iyi bir araba buldu. 10 dakika sonra da Korçagiller'in büyük konaklarının kapısı önüne gelmiş bulunuyordu. Korçagiller'in konağının şişman kapıcısı meşe ağacından yapılmış kocaman kapıyı açtı. Kapı İngiliz malı menteşelerinin üzerinde hiç gıcırdamaksızın döndü. Adam, "Buyurun Prens Hazretleri," dedi. "Sizi bekliyorlar, sofradalar. Sizden başkasını da içeriye almamamı emrettiler." Sonra merdivene doğru ilerleyerek bir çıngırağın kordonunu çekti. Nehlidov pardesüsünü çıkarırken, "Kalabalık var mı?" diye sordu. Ev halkından başka Bay Kolosov'la Mihail Sergeyevich var. Merdivenin üst başında Frank ve beyaz eldiven giymiş yakışıklı bir uşak göründü. "Buyurun Prens Hazretleri," dedi. Dmitri Nehlidov basamaklardan çıkarak çok iyi bildiği geniş, görkemli salondan geçip yemek salonuna girdi. Anne, yani Prenses Sofya Vasilyevna dışında tüm aile sofradaydı. Odasından çıkmak prensesin hiç adeti değildi. Masanın üst başında yaşlı Korçagin oturuyordu. Sağına konuklarından Ivan Ivanoviç Kolosov'u almıştı. Bu adam liberal partidendi, eski bir genel valiydi. Şimdi bir bankada yönetim kurulu üyeliği ediyordu. Daha ileride solda Misi'nin kardeşinin mürebbiyesi, onun yanında da 4 yaşındaki küçük kız oturuyordu. Karşıda, sağda Misi'nin erkek kardeşi, ailenin tek oğlu olan Petya oturmaktaydı. Petya lisenin 2. sınıfındaydı. Onu sınavlarının sonucunu beklemek için tüm aile kentte kalışını uzatıyordu. Petya'nın yanında kendine belleticilik eden bir üniversite öğrencisi yer almıştı. Daha ileride ateşli Slavizm yanlısı, aynı zamanda evde kalmış kırklık bir kız olan Ekaterina Alekseyevna, onun karşısındaysa Mihail Sergeyevich Telegin ya da kısaca Misha vardı. Misha, Misi ile kardeş çocuğu olurdu. Masanın öbür ucunda Misi oturmaktaydı. Yanında bir kişilik boş bir yer vardı. Yaşlı Korçagin takma dişleri yüzünden ağzındaki yemeği güçlükle, dikkatle çiğneyerek kanlı gözleriyle Nehlidov'a baktı. Göz kapakları hemen hemen görünmüyordu. "Geldiğinize çok iyi ettiniz, buyurun oturun," dedi. Sonra ağzı dolu olduğu halde iri, gösterişli sofracı başıya "Stepan!" diye seslenerek gözleriyle ona konuğun boş yerini gösterdi. Dmitri Nehlidov, yaşlı Korçagin'i çok iyi tanıyordu, onu sofrada ilk kez görmüyordu. Yalnız o akşam bu kıpkırmızı yüz, bu şehvetli kalın dudaklar, bu kalın şişman ense, yeleğin aralığına sıkıştırılmış bu peçete, nihayet bu çok besili, çok semiz general suratı onda nedense her zamankinden daha tatsız bir etki yarattı. Bu adamın zalimliği, gaddarlığı hakkında bütün bildiklerini yeniden anımsadı. Korçagin zengindi, gözdeydi ama gayretkeşlik yapmasına gerek yoktu. Ama bir ara valilik yaptığı zaman kim bilir neden birçok kimseyi kırbaçlatmış ya da astırmıştı. Dmitri onu görünce yine bunları düşündü. Stepan gümüş vazolarla dolu bir büfenin çekmecesinden bir kepçe aldı. "Yemeğinizi şimdi getiriyorum Prens Hazretleri," diyerek yakışıklı uşağa başıyla bir işaret yaptı. Uşak da sofradaki boş yerde eksik bir şey var mı diye baktı. Tabağın üstüne çok ustalıkla devşirilmiş kolalı bir peçete konmuştu. Peçetenin köşesinde bir arma, bir de marka görülmekteydi. Dmitri masanın çevresini dolaşarak sofradakilerin birer birer ellerini sıktı. Korçagin'le hanımlar dışında herkes o yaklaşınca ayağa kalktı. Masanın çevresindeki, çoğuyla hiç konuşmamış olduğu bu insanlarla el sıkışması o akşam Dmitri Nehludov'a her zamankinden daha sıkıcı, daha gülünç geldi. Geç kaldığı için özür dileyerek Missy ile Ekaterina Alekseyevna'nın arasındaki boş yere oturmaya hazırlanıyordu ki yaşlı Korçagin, "Vodka içmeseniz bile biraz meze, çerez filan alsanıza," dedi. Nehludov üzerinde istakozlar, havyar, türlü türlü peynirler, riga balıkları duran öbür masaya yaklaştı. Pek acıktığını sanmıyordu ama peynirden biraz alınca iştahla yemeğe koyuldu. Kolosov, jüri kurumunun getirilmesi üzerine sert saldırılarda bulunan tutucu bir gazetenin deyimini kullanarak alaylı alaylı, "Ey, ne haber? İyi iş becerdiniz mi bari? Bahse girelim ki suçları beraat ettirmiş, suçsuzları da mahkum etmişsinizdir, değil mi?" diye sordu. Dmitri Nehludov kaba görmek pahasına da olsa hiç yanıt vermedi, dumanı tüten çorba tabağının başına oturarak yemeğine başladı. Missy gülümseyerek, "Bırakın da yemeğini yesin canım," dedi. Üçüncü kaset, birinci yüzün sonu.